Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 17 Azer 1399 Hicri Kameri 21 Rebiyusani 1442 ve Miladi 7 Aralık 2020 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla araştırmacı yazar Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye hükümetinin sağlık politikaları üzerinden yapan röportaj, İran basından seçmeler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı, üretimde atılım, Myanmar'da Rohingya'lı Müslümanların soykırımı ve Yaşam Anahtarları isimli programların ardından Ya Rab adlı münacatı dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran Yargı Erki Başkanı, İran halkına baskı yapmanın bir bedeli olacağını belirtti. İran ve Suriye Dışişleri Bakanları bir araya geldi. İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Başkanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'a ait bilgileri düşmana verdiğini belirtti. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten 284 vatandaş daha yaşamını yitirirken, Amerika'nın yaptırımları yüzünden koronavirüs aşısının alımı soruna takıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye tehditler karşısında teslim olmayacak dedi. Ve işgal altındaki Filistin sokakları karıştı. Şimdi haberler.
İran Yargı Erki Başkanı Hüccetül İslam Seyyid İbrahim Reis'i İran halkına baskı yapmanın elbet bir bedeli olacağını belirtti. Bugün Yargı Yüksek Konsey toplantısında konuşan reisi, İslam Şura Meclisi temsilcilerine yaptırımların iptali için stratejik eylem ve İran milletinin menfaatlerini koruma isimli kararı kabul edip, düşmanları anlaşmalar ve sözleşmelere yönelik kendi görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeye zorladıkları için teşekkür ederek İslam İran'ın büyük milletine herhangi bir baskı yapmanın bedelsiz olmadığını, bu bedelin ödenmesi gerektiğini belirtti. Yargı Erki Başkanı ayrıca Avrupalıların Amerika'ya uymaları ve Alman yetkililerinin nükleer anlaşma ile ilgili İzans'ın açıklamalarına İşaretle Avrupa'nın Amerikalılara uymasının Avrupalı ülkelerin siyasi bağımsızlık yerine bir nevi Amerikalılara eşlik edip onlarla işbirliği yaptığını gösterdiğini vurguladı.
Suriyeli mevkitaşı ile görüşen Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Suriye'deki siyasi sürecin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Astana sürecine verdiği desteği vurguladı ve son mülteci görüşmesini olumlu olarak değerlendirdi. Tahran'a resmi ziyarette bulunan ve göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini İran'a yapan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad, İranlı mevkitaşı ile bir araya geldi. İkili arasında yapılan görüşmede kapsamlı ve stratejik ilişkilere dikkat çekilerek, bu ilişkileri genişletme ve güçlendirme gerektiğinin altını çizerek, ikili ve çok taraflı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Zarif toplantının başında eski Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'i anarak yeni Suriye Dışişleri Bakanı Miqdad ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Suriye'deki siyasi sürecin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Zarif, İran İslam Cumhuriyeti'nin Astana sürecine verdiği desteği vurguladı ve mültecilerle ilgili yapılan son görüşmeleri olumlu olarak değerlendirdi. Zarif bölgedeki son durumu ve gelişmeleri anlatırken İran, Suriye ve diğer ülkeler arasında her zamankinden daha fazla ihtiyat ve fikir birliğine ihtiyaç olduğunu aktardı. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad da görüşmede yaptığı açıklamada Muhsin Fahrizade ve General Süleymani'nin şehadeti vesilesiyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın İran halkı ile devletine başsağlığı mesajını iletti. İran'ın terör ve aşırılığa karşı mücadelede Suriye'ye verdiği desteği sürdürmesinden dolayı minnettarlığını ve takdirini ifade eden Miqdad, Amerika'nın bölgede gerginliğin tırmanmasına neden olan anormal eylemlerine değindi. Suriye hükümetinin terörle mücadeleye devam etme kararlılığını vurgulayan Miqdad, bu konuda iki ülke arasındaki ortak işbirliğini önemli ve Suriye'ye barış ve huzurun geri dönüşü için önemli bir adımdır diye ekledi. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad Dışişleri Bakanlığı görevinde ilk yurt dışı ziyaretini İran'a gerçekleştirerek sabah saatlerinde İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi.
İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Müşteba Zonnuri, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'a ait bilgilere düşmanlığa paylaşını ve muhtelif aşamalarda emanetçiliğe uymadığını kaydetti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran ile ilgili gizli raporunun basına sızmasına tepki gösteren Zonnuri, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin bazen Batı ajanları olarak ajansın temsilcisi kılıfında İran'ın gizli bilgilerini düşmanın istihbarat servislerine sunduğunu vurguladı. Zonnuri İslami Şura Meclisi'nin yaptırımların iptali için stratejik eylem tasarısını kabul etmesine temasla bu kanunun İran İslam Cumhuriyeti düşmanlarından casusluk eylemlerine engel olacağını kaydetti. İran'ın Viyana'da Uluslararası Örgütler Daimi Temsilcisi Kazım Garibavadi de ajansın gizli raporunun Batı medyasına sızdırılmasına tepki gösterirken İran'ın bu bağlamda ciddi biçimde hukuki girişimlerde bulunacağını bildirdi. Batı medyası Cuma günü ajansın üye ülkelere İran'ın Natanz nükleer tesisinden IR-2M tipi gelişmiş iki santrifüj zinciri ekleme kararı aldığını duyurdu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade nükleer anlaşma için yeni müzakereye ihtiyaç olmadığını söyledi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında nükleer anlaşma için pazarlığa ihtiyaç olmadığını belirterek İran'ın ulusal güvenliği konusunda müzakereyi reddetti.
Berkhi daspoçekiha der berkhi keşverhayi ki در این منطقه تمامی آبرو و حیثیت خودشون رو گذاشتن برای اینکه بر ضد منافع عالیه این منطقه به نفع یکی دو کنشگر خارج منطقه کار کنند.
Amerika ve Avrupa'nın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi durumunda İran'ın da yükümlülüklerini tam olarak yerine getireceğini belirten Hatipzade, yeni Amerika hükümetinin taahhütlerine dönmek ve ekonomik terörizmi durdurmak istediği duyuluyor. Eğer öyleyse doğru yoldalar ve İran'ın imzaladığı şeye bağlı kalması doğaldır dedi. Hatipzade, İran olarak nükleer anlaşma konusunda yeniden pazarlık yapmak için bir gerek görmüyoruz. Çünkü nükleer anlaşma yazılıdır ve tüm detaylar da bellidir. Dolayısıyla herhangi bir pazarlık yapmaya gerek yok ifadesini kullandı. Bölgedeki bazı ülkelerin İran'ın Amerika ile olası müzakere hakkındaki tavsiyeleriyle ilgili olarak da Hatipzade, bazı ülkeler Beyaz Saray'dan ayrılmak üzere olan Amerika Başkanı döneminde hedeflerine ulaşmak için ellerinden geleni yaptılar. Bu ülkeler birkaç günlüğüne kendilerini güvenlik satın almak için kendi halkının parasını harcadılar. Dolayısıyla bugün endişeye kapılmaları normaldir. Tahran'ın bu ülkelere verdiği mesaj şöyle: İran bölgede bir istikrar çıpası ve tarihi bir ülkedir ve başkalarının hatalarını görmezden gelmeye çalışmıştır. Ancak onların ne konumda olduklarını ve ne ölçüde konuşabileceklerini bilmeleri gerekiyor ifadelerinde bulundu. İranlı sözcü Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın nükleer anlaşma iddiasına tepki göstererek, İran'ın nükleer anlaşma konusundaki tutumu tutarlı ve değişmezdir. İran direnişinin bir sonucu olan nükleer anlaşma hakkında bir kez müzakere edildi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı da dahil edildi. İran bir kez müzakere edilmiş bir şeyin hakkında yeniden müzakere etmez şeklinde konuştu. Avrupa Birliği'nin de nükleer anlaşma tutumunu eleştiren Hatipzade sözlerini şöyle sürdürdü: Avrupa tarafları yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraflardan biridir. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, nükleer anlaşmanın uygulanmasından sorumluydu ve Almanya gibi ülkeler yükümlülüklerini yerine getiremediler. Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi İran ulusal güvenliği konusunda taviz veremez. Hatipzade ayrıca Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad'ın Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in resmi daveti üzerine Tahran'a geldiğini duyurdu. Hatipzade Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un da önümüzdeki çarşamba günü üst düzey İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a geleceğini bildirdi. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Irakçı Portekiz'in Tahran Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede Portekiz'in İran-Avrupa ilişkilerinde aktif bir rol oynayabileceğini umduğunu dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı bugün Portekiz'in Tahran Büyükelçisi Carlos Antonio Rico da Kuşnanyuş ile görüştü. Irakçı görüşmede Tahran-Lizbon ilişkilerinden dostane olduğunu belirterek, Portekiz'in İran-Avrupa ilişkilerinde aktif rol oynayabileceği umudunu dile getirdi. Portekiz'in Tahran Büyükelçisi de ülkesinin ikili ilişkilerin yanı sıra İran ve Avrupa Birliği ilişkilerini güçlendirmekten yana olduğunu vurguladı. Portekiz, 2021 yılının başından itibaren AB dönem başkanlığını üstlenecek.
İran'ın Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un çarşamba günü Tahran'a yapacağı ziyaretinin önemli gündem maddeleri ve amaçlarını açıkladı. Büyükelçilik yaptığı açıklamada İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilişkilerinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi ve de Karabağ Savaşı sonrası en önemli bölgesel ve uluslararası konuların masaya yatırılmasının Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyaretinin önemli gündem maddelerini teşkil ettiğini belirtti. Açıklamaya göre Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bayramov'un çarşamba günü üst düzey İranlı yetkililerle Tahran'da görüşeceği ifade edildi.
Azerbaycan Cumhuriyeti, komşu ülke olarak İran İslam Cumhuriyeti'ne Karabağ Savaşı sırasında verdiği desteğinden dolayı teşekkür etti. Yeni Azerbaycan Partisi temsilcilerinden Aydın Mirzazade yaptığı açıklamada, İslam İnkılabı rehberinin Ermenistan'ın işgalci güçlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ'daki topraklarından çekilmesi gerektiğine dair açıklamasının İran'ın savaşta Azerbaycan Cumhuriyeti'nin haklarına saygı duyduğunu gösterdiğini belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi geçen ay Karabağ Savaşı ile ilgili yaptığı açıklamada Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki savaşı acı verici ve bölge güvenliğini tehdit eden bir olay niteleyerek bu askeri çatışmaların derhal son bulmasına vurgu yapmıştı.
İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari, bugüne kadar İran'da 1.051.374 kişinin koronavirüse yakalandığını, 742.955 kişinin ise iyileştiğini belirtti. Lari son 24 saatte 248 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 50.594'e yükseldiğini, 742.955 kişinin ise iyileştiğini ifade ederek vakalardan 5.796 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi. Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 742.955 hastanın sağlığına kavuştuğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Lari, ülkede şimdiye kadar 6.432.228 koronavirüs tanı testi gerçekleştirildi diye ekledi. Dünya genelinde ise koronavirüs vaka sayısı 67 milyon ve korona kaynaklı ölüm sayısı ise 1.542.000'i geçti.
İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti, Amerika'nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle şu ana kadar ülke dışından COVID-19 aşısı satın alamadıklarını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, Amerika yaptırımlarından COVID-19 aşısı satın almada engel teşkil etmediğine dair iddiaların doğru olmadığını belirterek yaptırımlar nedeniyle bu konuda engellerle karşılaştıklarını dile getirdi. Himmeti, koronavirüs aşısının resmi olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün aracılığı ile satın alınması gerekiyor. Bunun için her türlü ödeme ve para transferi yolunu denedik ama Amerika hükümetinin insanlık dışı yaptırımları ve bir ufak Amerika Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi lisansı alma zorunluluğu nedeniyle engellerle karşılaştık ifadelerine kullandı. Konuyla ilgili Güney Kore ve Uluslararası Para Fonu'ndaki IMF girişimlerinin de sorunsuz kaldığını aktaran Himmeti, para transferi için farklı yollar aradıklarını kaydetti. Washington yönetimi 7 Ağustos 2018'de İran'ın finans sektörüne yönelik tek taraflı yaptırım uygulamaya başlamıştı. Daha sonra İran Merkez Bankası'nın da yaptırım kapsamına alınması nedeniyle Tahran yönetimi uluslararası ticarette sorunlarla karşılaşıyor. Amerika yaptırımları nedeniyle İran'ın Güney Kore ve çeşitli ülkelerdeki mal varlığı da bloke edildi.
İdlib'in kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri üstüne güdümlü füzeyle saldırı düzenlendiği olayda bir Türk askerinin yaralandığı bildirildi. Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre İdlib'in kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne güdümlü füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi. Habere göre İdlib'in kuzeyindeki Ramhamdan yerleşimi yakınlarında bulunan TSK üssüne yönelik güdümlü füzeyle saldırı gerçekleştirildi. Bazı kaynaklar saldırının kim tarafından düzenlendiğinin bilinmediğini aktarırken olayda bir Türk askerinin yaralandığını duyurdu.
Amerika'da geçen hafta Kongre ve Temsilciler Meclisi'nin alt komisyonlarında Ankara'ya yaptırımın önünü açan tasarının kararlaştırılmasının ardından bu hafta Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırımı görüşecek. Reuters Haber Ajansı Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının bugün Türkiye'ye yaptırım için zemin arayacağını yazdı. Reuters, Perşembe günü AB Liderler Zirvesi öncesinde Dışişleri Bakanlarının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelere dolayısıyla yaptırım uygulanıp uygulanmaması için koşulları değerlendireceğini yazarken, Dışişleri Bakanları pazartesi günü gerçekleşecek toplantıda karar almayacak. Bunu Perşembe günü düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'ne bırakacak ifadesine kullandı. Ekim ayında AB üyesi ülkelerin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hareketlerini durdurması gerektiğini de hatırlatan Reuters, Libya, Suriye ve Rusya gibi konular dolayısıyla Avrupa Birliği'nin duruşunun sertleştiğini aktardı. Reuters'e konuşan üst düzey bir AB yetkilisi, durumun Ekim ayında daha kötü olduğuna itiraz edecek bir AB hükümeti olduğunu düşünüyorum. Durumun değişmesi için talepte bulunduk fakat bu hiçbir zamanda gerçekleşmedi dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye'ye yönelik yaptırımın ele alınacağına dair yapılan açıklamalara gösterdiği tepkide Ankara'nın maksimalist isteklerin karşısında teslim olmayacağını belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen Doğu Akdeniz Çalıştayına gönderdiği videolu mesajında, Türkiye'nin Akdeniz'de en uzun sahil şeridine sahip ülke olarak bölgede Ankara'nın haklarını göz ardı eden herhangi bir siyasi çözümü kabul etmeyeceğini kaydetti. Erdoğan mesajının devamında, ülkemizin Antalya sahillerini hapsetmeyi amaçlayan plan ve haritaları kabul etmeyeceğini açıkça dile getirdik. Tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğimizi, emperyalist yayılmacılığa izin vermeyeceğimizi, muhataplarımıza ifade ettik. Biz kimsenin hakkını, hukukunu gasp etme peşinde değiliz. Biz sadece haklarımızı elimizden almaya çalışan korsan zihniyete karşı dik bir duruş sergiliyoruz.
Rus Devlet Savunma Sanayi Şirketi Rostec'in başkanı Sergey Chemezov, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 sevkiyatına ilişkin ilk anlaşmayı tamamıyla yerine getirdiğine ikinci anlaşmanın Türkiye'nin kararına bağlı olduğunu belirtti. Gazetecilere konuşan Chemezov, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına ilişkin anlaşmanın tamamen kapandığını söyledi. Chemezov sistemin tüm unsurları Türkiye'ye gönderildi. Rusya'da kendi adına tüm ödemeyi aldı. İkinci anlaşmanın yerine getirilmesi Türkiye'nin kararına bağlı ifadelerine kullandı. Chemezov ayrıca şu an TOV Türkiye tarafında partnerlerimizin de kararlarını bekliyoruz ifadesini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova'da Ermenistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile görüştü. Görüşmede Rus Bakan ülkesinin Güney Kafkasya'da barış ve istikrarı desteklediğini belirtti. Rus Bakan Güney Kafkasya'da anlaşmazlıkların son bulması için istikrarın sağlandığını işaretle Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım'da imzalanan ortak bildirisinin Karabağ'da savaşı durdurup anlaşmaların uygulanması için zemin sağladığını vurguladı.
Ve son haberimiz, Siyonist rejim askerleri işgal rejimi başbakanı Benjamin Netanyahu aleyhinde işgal altındaki Kudüs'te protesto eylemleri düzenleyenlere saldırdı. Saldırı sonucu bir kişi yaralanırken onlarca kişi de gözaltına alındı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz Suriye Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyareti etrafında. Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad bugün Tahran'a gelerek İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ile bir araya geldi. Faysal Miqdad Dışişleri Bakanı sıfatı ile böylece ilk yurt dışı ziyaretini İran'a gerçekleştirmiş oldu. Suriye Dışişleri Bakanı Tahran'da Dışişleri Bakanı Zarif'ten sonra üst düzey diğer İranlı yetkililerle de görüşecek. Suriye'nin eski Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybettikten sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad 22 Kasım tarihinde Miqdad'ı Dışişleri Bakanı olarak atadı. Suriye Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyareti birkaç açıdan önem arz ediyor. Miqdad'ın Tahran ziyaretinin ana gündem maddelerine Astana müzakere sürecinin takibi, Suriye ve bölgedeki son gelişmelerin ele alınması ve ikili ilişkilerin geliştirilmesini teşkil ediyor. Bilindi üzere Astana süreci İran, Türkiye ve Rusya'nın girişimi ve işbirliğiyle Ocak 2017'de Suriye krizinin siyasi çözümü amacıyla geliştirildi ve bugüne dek önemli başarılar bu süreç çerçevesinde elde edilmiştir. İran'ın siyaset uzmanı Hasan Beygi de bu bağlamda şöyle diyor. Amerika'nın Batı Asya'daki tek taraflı eylemleri Suriye'de derin krizin patlak vermesini ve bu ülkenin terör örgütlerinin faaliyetleri için en tehlikeli odaklarından birine dönüşmesine yol açtı. Bu tehlikeli şartlarda İran, Rusya ve Türkiye'nin birlikte çalışması Amerikalıların Suriye'yi parçalama politikalarını da akamete uğrattı. Astana süreci çerçevesinde yapılan anlaşmaların hayata geçirilmesiyle Suriye bugün savaş ve çatışmalar aşamasından krizin siyasi çözüm aşamasına geçmiştir. Astana sürecinin önemini de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, terörizmle mücadele, yeni anayasanın hazırlanması ve kapsamlı siyasi diyalog için zemin sağlanmasında görmek gerek. Küresel emperyalizm ve siyonizm, Direniş cephesi ülkelerini yıpratmaya ve bölgeyi de istikrarsızlaştırmaya çalıştığı bir sırada Suriye Dışişleri Bakanı Tahran'a ziyarette bulunuyor. Bu koşullarda işgal rejimi İsrail, Amerika ve mütecaviz destekçileri ve komplolları karşısında dik durup direniş gösteren İran İslam Cumhuriyeti ve Suriye gibi ülkelerin ilişkilerinin geliştirilmesi ve bu ilişkilerin de stratejik seviyeye de ulaştırılması büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakire'nin geçen Temmuz ayında Şam'a gerçekleştirdiği ziyareti sırasında iki ülke arasında askeriye ve savunma alanında bir işbirliği anlaşması imzalandı. Batı Asya uzmanlarından Seyyid Hadi Seyyid Afgani, İran ile Suriye'nin askeri işbirliğine işareti söz konusu anlaşma öncesine kadar Tahran ile Şam'ın askeri işbirliğinin daha ziyade danışmanlık şeklinde olduğunu, İran'ın Şam'ın resmi daveti üzerine Suriye toprak bütünlüğünü koruma ve teröristlerle mücadele için bu ülkeye askeri danışmanlık hizmetleri verdiğini belirtti. Ancak bugün işgal işbirliğinin daha çeşitli alanlarda da ve stratejik bir duruma geldiğini vurguladı. Başka bir ifade ile günümüzde İran ile Suriye'nin ilişkileri siyasi, ekonomik boyutları, dini ve kültürel ortaklıkların yanı sıra sürdürülebilir stratejik ve güvenlik bileşenlerine de sahip olmuştur. Bu münasebetler aslında emperyalizm, siyonizm, teoristler ve destekçileri karşısında İran ile Suriye'nin sarsılmaz birliktelik ve dayanışmasına da yol açmıştır.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Libya krizinin çözümü için yeni bir adım daha atılmasıyla ilgili. Libya'da General Halife Haftar komutası altındaki sözde ulusal ordu güçlerin Trablus'u ele geçirmek ve ulusal mütabakat hükümetini düşürmek amacıyla Nisan 2019'da başlattığı saldırının ardından ülke taraflar arasında yaşanan çatışmalara sahne oldu. Yabancı tarafların çatışma taraflarından birini desteklemesiyle ülkede savaş giderek büyüdü. Ancak iki tarafın ateşkes üzerinde anlaşmasının ardından Libya'da krizin siyasi çözüm için uygun zemin sağlanmış oldu. Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams bu bağlamda yaptığı açıklamada, siyasi heyetler arasında yapılan oturumda Libyalı grupların yürütme organının mekanizması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Toplantıya katılan heyetler, oylama yoluyla Libya'nın yürütme gücünü seçme mekanizmasını kabul ettiler. Yapılan anlaşmaya göre Libya Başbakanı ve Cumhurbaşkanı doğrudan halkın oyu ile ayrı ayrı seçilecektir. Ayrıca Libya 3 bölgeye ayrılacak ve her bölge başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı için birden fazla aday gösterebilecektir. Ardından Birleşmiş Milletler'in kriterlerine göre oylama yapılacak. Nihai mekanizma ile ilgili diğer konuların Libyalı heyetlerin katılımıyla Birleşmiş Milletler denetiminde ilerleyen günlerde düzenlenecek sanal toplantıda ele alınacaktır. Herhangi önerinin kabul edilmesi için siyasi diyalog toplantısı üyelerinin %75'inin evet oyu kullanması şarttır. Libyalı siyasi tarafların katılımıyla Tunus'ta düzenlenen toplantıda taraflar parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 24 Aralık 2020 tarihinde düzenlenmesi üzerine anlaştılar. Çatışma tarafları ülkede çatışmaları durdurmak için ateşkes anlaşmasına 22 Ekim 2020'de imza attılar. 9 Kasım'dan bu yana Birleşmiş Milletler öncülüğünde Tunus'ta sürdürülen müzakerelere 2014'ten beri ülkede savaşan tarafların siyasi temsilcilerinin yanı sıra tüm bölgelerden yerel liderlerle birlikte 75 temsilci katıldı. Bu anlamda Tunus'ta oluşturulan Libya Siyasi Diyalog Forumu, yabancı ülkelerin doğrudan masada olmadığı ve Libya'dan en geniş kapsamlı katılımcının yer aldığı oluşum oldu. Gözlemciler, Libya'da imzalanan bu anlaşmaların ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanmasıyla sonuçlanabileceğine inanıyorlar. Bu anlaşma Kaddafi rejiminin devrildiği 2011 yılından beri Haftar ile Ulusal Mütabakat Hükümeti güçleri arasındaki çatışmalar dahil türlü ihtilaflar ve çatışmalara sahne olan Afrika'nın kuzey ülkelerinden Libya'da siyasi ve askeri süreçte dönüm noktası sayılıyor. Arap dünyasının uzmanlarından Mahmud Abdülvahid'e göre bu ateşkes anlaşmasının başarılı olması Libya arenasındaki başka birçok etkene bağlıdır. Libya çıkar sahibi ülkeler arası çatışma alanına dönüşmüştür. Türkiye ve İtalya gibi ülkeler ulusal mütabakat hükümetini desteklerken Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı ülkelerde Halife Haftar güçlerini desteklediğinden dolayı Libya'daki durum karmaşık hal almıştır. Libya'da çıkar çatışmaları yüzünden anlaşmaya varmak kolay olmadı. Buna ilaveten Libya'da koronavirüs salgını ve bu salgının yol açtığı sonuçlar çatışmaların sürmesini birçok zorlukla karşı karşıya bırakmış ve savaşzede Libyalılara acil insani yardım zaruretini arttırmıştır. Çatışma taraflarının askeri arenada kesin bir zafer elde edemediklerinden ve de Libya'da insani durumun kötüleştiğinden dolayı Haftar ile Ulusal Mütabakat Hükümeti sonunda anlaşmaya vararak çözümün askeri çatışma olmadığı kanaatine vardılar. Gelinen aşamada ise Libya'da siyasi çözüm aşamaları Birleşmiş Milletler'in denetiminde hızlı biçimde yürütülmekte ve Başbakan ve Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili mekanizmaların belirlenmesinin ardından seçimlerin belirlenen tarihte düzenleneceğine dair ümitler artmıştır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Kimi uzmanlara göre Avrupa Birliği ile 5 zengin ülke dünyada üretilen aşıların yarısını şimdiden kapatırken Çin de yine kendi ticari çıkarları uyarınca gelişmekte olan ülkelere aşı tedarikine odaklandı değerli dinleyiciler. Türkiye'de aşıya gereğinden fazla siyaset karıştığını belirten doktorlar ve uzmanlara göre bu durumda hükümetin sağlık politikalarına güvensizliğin payı büyük diyorlar. Şimdi Türkiye'de aşılama başlamıştı sevgili dinleyiciler. Buna eş olarak da Türkiye'de günde yani her gün ölü sayılarının artması ve yeni vakaların tespit edilmesi her gün medyadan duyuluyor. Biz bu sağlık politikalarıyla ilgili bugün sohbetimizde sizi bilgilendirmek istiyoruz. Uzman konuğumuz araştırmacı yazar Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi aşılama merhalesi başlamıştır Türkiye'de. Birkaç ilde koronavirüs aşısı şimdi insani merhalede uygulanmaktadır ve şimdi tabii bunun yan etkileri de daha sonra belirlenecek. Ama şu anki mevcut durumda hükümetin sağlık politikalarıyla ilgili bazı eleştiriler var. Özellikle bu verilerin doğru dürüst bir şekilde açıklanmaması, ölü sayılarının gerçekten uzak olması ve şimdi yeni vakaları önleme konusunda tedbirlerin yetersizliği gibi bazı biz aslında konulara rastlıyoruz bu korona pandemisiyle ilgili. Siz bu meseleyi nasıl değerlendirirsiniz? Hükümetin aldığı tedbirleri ne kadar etkili buluyorsunuz efendim?
Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilere selam ve saygılarımı iletiyorum. Pandemi bilindiği üzere ağır sonuçları ortaya çıkarmış bir beladır diyelim. Böyle bir bela başlangıç döneminde birçok ülkede pek ciddiye alınmadı ve veriler oldukça gizlendi. Hiç sözü bile edilmedi. Bunlardan biri de Türkiye'dir. Türkiye'de artık ciddi vakalara düzeyine ulaşınca o dönemde artık açıklanmak zorunda kalındı hatırlanacağı üzere. Şimdi Türkiye'de her şeye siyaset bulaştırılıp her şey siyasi bakış açısı ve iktidarın bakış açısıyla değerlendirilmek zorunda bırakıldığı için böyle bir dayatma olduğundan ötürü gerçek sonuçlar ortaya çıkamıyor ve kamuoyu nezdinde gerçek sonuçlar her zaman şaibeli gözle bakılıyor. Yani doğru olsa dahi şaibeli bakılıyor. Çünkü şimdiye kadar yani doğru bir yaklaşıma muhatap olmadığından ötürü kamuoyu, Türkiye kamuoyu böyle bir sıkıntı vardır ne yazık ki Türkiye'de. Diğer yandan iktidarın sağlık politikasında da ciddi yetersizliklerin ortaya çıktığı görülmüş bir durumdur. Bundan ötürü de zaten kamuoyu nezdinde şaibeyi artıran bir etken oluyor. Yani bakanlık düzeyinde yapılan açıklamalar adeta ayyuka çıkmaya başladı. Bir şehirdeki ölü sayısı Türkiye'nin genelinin ölü sayısı şeklinde verilmek istendi. Bir süre bu şekilde yani aldatıldı kamuoyu. Öyle oldu ki artık televizyon ve hükümete yakın çevreler bile bu konuda rahatsızlık duyup eleştirmeye başladı. Böyle olunca artık İstanbul Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı bazı verileri açıklamak zorunda kalınca durum biraz ele alındı ve aciliyeti de göz önünde bulunduruldu. Yani Türkiye en büyük tahribatların yaşandığı ülkelerden biridir. Sanırım son dönemlerdeki veriler de nüfus itibariyle dünyada en çok, yani dünyada birinci sırada tahrip gören bir ülke konumunda oluyor. Yaklaşımlar da tam çözüm olacak yaklaşımlardan uzaktır. Başta Avrupa ülkeleri kendi vatandaşlarına yardım, yani birçok ülke tabii ki vatandaşlarına yardım konusunu öngörürlerken Türkiye'de vatandaştan yardım toplama yaklaşımı geliştirildi. Yani bu çok ciddi bir yanlışlık, ciddi bir eksiklik yani. Şimdi böyle olunca insanlar içeride aç kalacaklar ama dışarı çıkmayacaklar. İçeride aç kalacaklar. Şimdi bir yardım almadan çalışan insanların nezdinde bir yardım söz konusu olmayınca insanlar artık mecburi, kendini mecburi hissedip bazı sınırları zorluyorlar. O da süre içerisinde gittikçe daha ciddi bir tehlike şeklini alıyor ve daha fazla diyelim bulaşmasına, COVID-19'un bulaşmasına yol açabiliyor. Böylesi bir döngü ortaya çıkıyor. Tabii bununla ilgili bir dizi yorumlar da mevcuttur. Bunu da belirtmek gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden alınacak yardımlardan ötürü Türkiye'nin verilerle oynadığı, Türkiye'de bakanlık düzeyinde verilerle oynadığı şeklinde yorumlar da mevcuttur. Bunu da paylaşmak gerekiyor. Tabii bütün bunlar göz önüne alındığında ille de Türkiye'de şöyle bir hastalık da var. İşte milli, bilmem yerli aşı. Ya dünyalıyız, herkes dünyalıdır. Yani neresiyse dünyanın bir yerinde bir şey bulunmuşsa o bütün dünyanın malı evrensel olarak görme mantığı gütme yerine ille de bizimdir. Bu bizimdir işte Türk üretimi, işte yerli üretim, milli üretim şeklinde bir yoruma tabi tutularak bu konu bile istismar edilerek siyaset konusu yapılıyor. Tabi bu ciddi bir hastalık diyelim, yani bir kendini üstün görme hastalığı. Buna da bulaştırılmış yani. İlle de bunun üzerine bir siyaset gütme hastalığı güdülüyor, gereği görülüyor. Halbuki bu çok yersiz bir şey, çok yanlış bir şey. Hı hı. Bir ilaç bulunmuşsa evrenseldir, bütün insanlık için olması gerekir.
Peki şimdi burada sizce Mehdi Bey, Türkiye'de aşının tartışılma biçimi hükümetin politikalarına güvensizlikten kaynaklanmıyor mu acaba?
İlla ki yani bunun zemininde tabii ki hükümetin, çünkü zorla ayakta kalan bir hükümet söz konusu. yani işsiz sayısı gittikçe artan bir durumda ve ille de işte ayakta kalmaya çalışan bir yani isimlerle ayakta kalmaya çalışan bir politika gidiyor. Yerli milli tanımlaması da biraz bu şekilde. Her şeye yerli milli tanımı ille de ihtiyaç duyuluyor. Böyle olunca da doğru bir sonuç da vermiyor. Türkiye'de şu imaj yaratılıyor. İşte Türkiye ciddi bir aşı üretme sürecindedir. Ha buldu, ha bulacak gibi bir ruh verilmeye çalışılıyor topluma. Daha sonra bunun sonuçsuzluğu, bunun boş olduğu görülünce de insanda bir kırılma oluyor. Çin'le gelişen ilişkiler temelinde oradan temin edileceği söylenen aşılar işte geldi gelecek diye bir beklenti vardı. Onda da bir sonuç ortaya çıkmadı. Israrla işte evinizden çıkmayın. Mesela iki gündür haftanın son iki günü dışarı çıkma yasağı vardı. Yani çok zorunlu olmadıysa dışarı çıkılmama tedbiri vardı. Böyle olunca yani halka bir yardım söz konusu değil. Çalışmayan insan kendini nasıl besleyecek, kendi ailesini nasıl geçindirecek, bu konuda bir karşılığı olmayınca gittikçe hastalığın bulaşma durumu gündeme geliyor ve Türkiye'de hızla yayılmasının bir nedeni de budur.
Efendim, kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Mehdi Bey.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde araştırmacı yazar Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye hükümetinin sağlık politikalarıyla ilgili analizler sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İtilat gazetesinde DSU Genel Direktörü Gebreyesus'un COVID-19 salgını birinci yılına yaklaşırken dünyanın tünelin sonunda ışık gördüğünü ancak yoksulluk ve açlığın aşısı olmadığı için pandemiden sonra daha zorlu sorunların beklediği uyarısında bulunması, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın koronavirüs salgınının dünya üzerinde 1 milyon insanı yoksulluk sınırının altına itilebileceği konusunda uyarıda bulunması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu'nun Yemen gelişmelerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu, uluslararası Sana Havaalanı'nın kapalı kalmasını eleştirdiği açıklamasında, Yemen halkının acılarını sonlandırmak ve sorunlarını çözmek için bu havaalanının açılmasını istedi. Cumartesi günü Twitter hesabında bu açıklamayı yapan Büyükelçi İrlu, Yemen halkı uluslararası Sana Havaalanı'nın kapalı olması yüzünden büyük acı çektiğini belirtti. Büyükelçi İrlu, durumu vahim olan binlerce Yemenli hastanın yurt dışına gitmesi gerektiğini, yine binlerce Yemenli mültecinin de evine yurduna geri dönmek istediğini kaydetti. Sana Havaalanı, Suud rejimi ve başını çektiği ittifakın kuşatması yüzünden 2016 yılından beri kapalı. Uluslararası Sana Havaalanı, Yemen halkına gıda ve ilaç gibi acil ihtiyaçlarını ulaştırma yollarından biriydi. Bu havaalanı şimdiye kadar birçok kez Suud ittifakının hava saldırılarına uğramış bulunuyor.
Keyhan gazetesinde Amerika'nın İran'a karşı düşmanca politikalarının devam etmesi, Paris'te Macron siyasetlerine karşı protesto gösterisi düzenlenmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde İran'da sağlık protokollerine uyma oranının arttığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi Sözcüsü Ali Rıza Reisi, İran'da sağlık protokollerine uyma oranının %90 olduğunu açıkladı. İran'da koronavirüs hastalığından ölenlerin sayısında düşüş kaydedildiğini belirten sözcü reisi, vatandaşların sağlık protokollerine uyması ve ayrıca koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi'nin müdahaleleri sonucunda İran'da COVID-19 hastalığına yakalanma sayısı ve bu hastalıktan ölümlerin büyük oranda gerilemeye başladığını belirtti. Sözcü reisi hali hazırda 278 kent turuncu ve 106 kent sarı alarm vaziyetinde bulunduğunu belirterek, buna karşın her an korona kısıtlamalarının yeniden uygulanması ve kırmızı alarm durumundaki kentlerin turuncu alarm durumuna ve bilakis turuncu alarm durumundaki kentlerin kırmızı alarm durumuna geçmeleri muhtemel olduğunu vurguladı. İranlı birkaç bilim temeli firma koronavirüs aşısı üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden sözcü reisi şöyle ekledi. Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü ile koronavirüs aşısının alımı için işbirliği yapıyor. Hali hazırda birinci merhalede 16 milyon 800 bin doz ve ikinci merhalede 20 milyon doz temin etmek için çalışmalarımız devam ediyor.
Hemşeri gazetesinde İslam İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Mecid Tahtirivançı'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yönelik eleştirisine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Mecid Tahtirivançı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin uygulamalarını eleştirdiği açıklamasında bu kuruluşun illegal durumlara karşı zayıf ve pasif tutumlarından dolayı itibar ve meşruiyet kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Erib'in bildirdiğine göre İslami İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Mecid Tahtirivançı, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Amerika'nın kullandığı bir malzeme haline gelmemesi gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin batılı ülkelerin sultası altında olduğunu kaydeden Tahtirivançı, konseyin bazı daimi üyeler tarafından suistimal edildiğini belirtti. Tahtirivançı açıklamasının devamında, gelişmekte olan ülkelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yer almaması dolayısıyla bu konseyin demokratik olmadığını sözlerine ekledi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsi'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsi'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsi'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimli atılım.
İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimde atılım isimli dizi sohbetimizin 16. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei tarafından üretimde atılım yılı olarak adlandırılan mevcut Hicri Şemsi yılında tıbbi imkanlar ve donanımların geliştirilmesi ve kalitelerin arttırılması için çok uygun bir fırsat ortaya çıkmıştır. Toptan üretim, ekonomi biliminde önemli ve temel kavramlardan biri olarak üretimin arttırılması ile beraber üretim masraflarının da aynı derecede azaltılması anlamından kaynaklanmaktadır.
Tahminlere göre tıbbi ekipmanlara yönelik yurt içi talebin yaklaşık %45'i İranlı şirketler tarafından karşılanmaktadır. Zor ekonomi koşullara rağmen bu sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 510 firma var. Şu anda İran tek kullanımlık tıbbi ürünlerin üretiminde kendi kendine yeterlilik düzeyine ulaşan, hatta bazı ürünleri farklı ülkelere ihraç eden birkaç ülkeden biri haline gelmiştir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ise koronavirüs ile ilgili son vakaları ve ülkenin maske dahil tüm sağlık ve hijyen malzemelerinin üretim kapasitesini kullanması ile ilgili yaptıkları konuşmada bu alandaki başarıların üretimi desteklemenin net bir örneği olarak nitelendirdiler ve şöyle buyurdular. Maske üretimi alanında kısa bir süre içerisinde ülkenin ihtiyaçlarını aşan bir kapasiteye ulaşmak, hükümet tarafından engellerin kaldırılması ve farklı organların ve hatta halkın genel kesiminin maske üretimi sahasına ayak basmasına izin vermesi sonucu gerçekleşti.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, üretimin güçlü ulusal ekonominin oluşmasında ana faktör olduğunu da vurgularken şöyle vurguladılar. Üretim, ülke ekonomisi için hayati önem taşımasının yanı sıra siyasi, sosyal ve kültürel alanlara da büyük etkiler yapmaktadır. Öyle ki bir milletin kendi temel ihtiyaçlarını üretim alanında karşılanması, o millete özgüven ve izzet-i nefis verir ve sonuçta toplumun genel refahının sağlanmasına, gayri safi yurt içi hasılası ve üretiminin artmasına, İhracatın artmasına ve diğer ülkelere ürettiği mallar ile kültürel etki bırakmasına yol açar.
Medikal ve tıbbi cihazlar ve ekipmanlar sektörü sahip olduğu önemli katma değer nedeniyle bu hedeflere ulaşılmasında etkin rol oynayabilirken, küçük ve orta ölçekli firmalar bu alanda önemli rol oynamaktadır. İstatistiklere göre Avrupa'da yaklaşık 550 bin, Amerika Birleşik Devletleri'nde 601 bin kişi bu endüstri dalında istihdam edilmiş ve bu da bu sektörün istihdamının geliştirilmesindeki önemini gözler önüne serecektir.
Şu anda ülkede bu sektörü geliştirmek için iyi bir kapasite düzeyi görülmektedir. Öte yandan ilgili kurumların istatistiklerine göre şu anda dünya nüfusunun %9'u ve İran nüfusunun %5'i yaşlı, yani 65 yaş ve üstü kesiminde yer almaktadır. Bu da tıbbi cihaz endüstrisinin geliştirmesi ve ihracat kapasitesinin artırılması zaruretini de gösteriyor. Direniş ekonomisinin politikaları ve stratejilerine göre üretimin gelişmesinde önemli stratejilerden biri ihracatı desteklemek ve ihracat teşviklerini artırmaktır. Diğer yandan İslam İnkılabı'nın ikinci adımının en önemli eksenlerinden biri de kaliteli seri ve toptan üretim yolu ile ülkenin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmektir.
Oxford Enstitüsü ve OECD örgütü tarafından 2000 yılında yapılan araştırmalara göre medikal ve tıbbi ekipmanlar endüstrisi yüksek ve ileri teknoloji endüstriler grubunda yer almaktadır. Buna esasen bu endüstride teknolojilerin nedenli önemli bir rol oynadığı açıkça görülmektedir. Bu yüzden artan verimlilik, modern tıp teknolojilerine erişim, üretim birikimlerindeki araştırma ve geliştirme birimlerinin güçlendirilmesi bu sektörde seri üretim ve kalitede önemli ve yadsınamaz bir role sahip olduğu da aşikardır. İran açısından 200 milyonluk komşu ülkeler piyasası gibi büyük bir hedef kitleye erişim de bu sektörün gelişmesi için büyük bir fırsattır.
Halihazırda İran'da tıbbi cihaz ve ekipmanlar piyasasının büyüme oranı %9.1 ile dünya ortalamasının üzerindedir. Buna ek olarak İran'ın tıbbi ekipman endüstrisinde 280 bin çeşit mal üretimi çok da uzak olmayan bir gelecekte de İran'ın uluslararası piyasalardaki payının bugüne dek çok daha da artacağını da vaat ediyor.
Perdiz Teknoloji Parkı'ndaki bilgi temelli bir şirketin genel müdürü ve Tıbbi Ekipman İhracatçılar Birliği Başkanı Muhammed Rıza Kompani, İran Büyükelçileri ve devlet temsilcilerinin Perdiz Teknoloji Parkı'na yaptıkları ziyaret sırasında yeni teknolojileri değerlendirdi ve şunları söyledi. İran'ın tıbbi ekipman üretimindeki ilerlemesi, Avrupa ve Amerika standartlarına mal üretme ve tamamen İran ekipman ve cihazlarıyla yoğun bakım ve acil durumlara sahip olabilecek düzeye gelmiştir.
İran'ın bu alandaki bilimsel ve araştırma açısından gelişmesi ülke için gerekli malların ve ürünlerin yalnızca %15 ila 20'sinin ithalatına yol açtı. İlaç ve tedavi alanında son yıllarda İranlı eczacıların çabalarıyla İran'ın ilaç ihtiyacının büyük bir kısmı yerli ürünlerle karşılanıyor. Resmi istatistiklere göre ülkedeki hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçların %97'si yerli ürünlerle sağlanmaktadır.
İran Sağlık Bakanlığı Araştırma ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Reza Melikzade, İran'ın gurur duyduğu alanlardan birinin de ilaç endüstrisindeki başarıları olduğunu vurguladı. İran'ın yeni ilacı olan Remdesivir, Ulusal Koronavirüsü Yönetme Kurmayı tarafından onaylanan COVID-19 hastalığının tedavisine yardımcı olma konusunda üretilen İran'ın bu alandaki başarılı adımlarından biridir.
Bilim ve bilgi tabanlı bir şirket olan Ronak Farmakoloji ve Eczacılık Şirketi son zamanlarda koronavirüs hastalığı salgını nedeniyle koronavirüs hastalığının tedavisinde en etkili ilaçlardan biri olan Remdesivir'i piyasasına sürmeyi başardı. Bu bilgi temelli şirkette üretilen ilaç kalite açısından yabancı örneklerinin benzeri olmasına rağmen fiyat açısından yabancı ürünlerin onda biri kadar satılmaktadır.
İran İslam Cumhuriyeti Sağlık, Tedavi ve Tıbbi Eğitim Bakan Yardımcısı Reza Melikzade'ye göre, İran koronavirüs hastalığının tedavisi ile ilgili araştırmalarda önde gelen ülkelerden biridir. Bu hastalıkla ilgili araştırmaların %10'u ise İran'da yapılmıştır. Hastalıkların tedavisinde kalite ve etkinlik açısından birçok İranlı ilaç ürünü ihraç edilebilir durumdadır. Bu durum İran'ın ilaç ürünlerinin üretimindeki atılım ile birlikte kalitenin arttığını da göstermektedir.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı Üretimde Atılım isimli dizi sohbetimizin 16. bölümünün de sonuna geldik.
Sağlıcakla kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların soykırımı.
Muhterem dinleyiciler, Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların soykırımı isimli dizi sohbetimizin 3. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Rohingyalı Müslümanlara Myanmar vatandaşlığı verilmemesi ve vatandaşlıktan çıkarmalarını ele alacağız.
Myanmar ordusu generalleri 1962'de darbe düzenleyip sivil onu hükümetine devirdikten sonra tüm Rohingya Müslümanları önceki dönemlerde kazandıkları puanları kaybettiler. Generaller sosyalist bir eğilim göstermelerine rağmen Myanmar'ı bir devlet ve bir ulus çerçevesinde yönetmeye karar verdikleri için devrim konseyini kurdular ve 1978'de Rohingyalıları Bangladeşli olarak tanıyan bir yasa çıkardılar. Böylece Myanmar vatandaşlığına da ciddi kısıtlamalar getirdiler. Generallerin bu girişimi ise aslında Rohingyalıları tarihi evlerinden kovmak ve öldürmek için atılan ilk yasa dışı girişimdi.
Tüm bunlara rağmen Rohingyalılar ile ilgili 1978 vatandaşlık kanunu, ordunun 1982 ve 1988'de çıkardığı sonraki kanunlara göre daha muhafazakardı ve en azından Myanmar'da göçmen olarak Rohingyalıların varlıklarını inkar etmiyordu. 1982 vatandaşlık yasası uyarınca Rohingya'nın tüm hukuki avantajları bir anda kaldırıldı. Bunun nedeni anayasada Myanmar vatandaşlığını gösteren generaller bakımından güvenilir belgelerin sunulması şartıdır. Böylece bölgedeki aileler İngiliz egemenliğinin kurulduğu 1824'ten önce Myanmar'da yaşadıklarını kanıtlamak zorunda kaldılar.
Ancak gerçek şu ki Müslüman Rohingyalılar çıkarılan yasanın önemini en başta fark etmedi. Rohingyalıların birçoğu atalarının yaşadığı köylerde yaşıyordu ve askeri hükümetinde Myanmarlı uyruklarını da sorgulayacağına ve onları Hindistan'dan gelen göçmenler olarak sınıflandıracağına inanmıyordu. Bir diğer taraftan konunun önemini fark etseler bile 1824'ten önce ikametlerine dair generaller için kabul edilebilir bir kanıt sunma konusunda fiilen elleri bağlıydı. Onlara göre tek kanıt nesiller halinde yüzyıllar boyunca yaşadıkları köyler onların kanıtlarıydı. Ancak bu varlık askeri hükümet tarafından geçerli bir kanıt olarak görünmedi.
İktidardaki ordu ile Rohingya halkı arasındaki ihtilaf ise Devrim Konseyi'nin çıkardığı bir yasaya göre gerekli belgeleri sağlayamayanların Bengal göçmenleri olarak kabul edilmesiydi. Bu skandal durum İngiliz sömürge gücünün 1828'de Myanmar ve Arakan üzerindeki sömürgeçiliğinin sağlamlaştırılması amacıyla çok sayıda göçmeni Hindistan'dan Myanmar'a taşımasıydı. Bu göçmenler arasında Rohingyalıların akrabaları ve dil ve kültür açısından onlara yakın kesimler de vardı. İşte bu durum bir bahaneye dönüştü. Böylece Myanmarlı askeri hükümet Rohingya'daki tüm Müslümanları Bangladeşli olarak tanımlamaya başladı.
Tüm bunları ilaveten Myanmar'daki askeri hükümet Müslüman Rohingyalıların Myanmarlı olduklarına dair belgelerine de el koyma kararı aldı. Bir önceki hükümet döneminde Myanmar'ın bağımsızlaşmasından sonra Myanmar'da gerçekleşen 1948 nüfus sayımında Rohingyalılar Myanmar etnik gruplarından biri olarak Rohingya ismini kullanma hakkına sahip oldular. Ancak yine ordu Rohingyalıların Myanmar vatandaşlığını iptal etti ve sivil hükümet tarafından kendilerine sağlanan belgelere şiddet kullanarak el koydu. Bu girişimin bir sonucu olarak şiddet olayları öne çıktı. Rohingyalıların Myanmar vatandaşlıklarını gösteren herhangi bir kimlik kartı geri bırakılmadı. Bu durum, generallerin görünüşte hükümet şeklini askeriden sivile değiştirmek istemesinden ve seçim yapmadan sadece 9 ay önce gerçekleşti ve Rohingyalıların oy kullanması yasaklandı.
Tabii ki bu süreçte ordu generalleri yalnız değillerdi. Onlar bu süreçte propaganda yoluyla askeri hükümete katılan Budist politikacıları, geçmişten beri İslam karşıtı duyguları ve Rohingya Müslümanlarına düşmanlığı olan Budist rahipleri ve en önemlisi Arakan eyaletinde giderek azınlıktan çoğunluk haline gelen Rahin etnik grubunu da yanlarına aldılar. Rahinlere veya Arakanlıların Rohingyalıların öldürülmesine ve köylerinden sürülmesine katılmasının ana nedeni verimli Rohingya topraklarına ve çiftliklerine el koymak istemeleriydi. Askeri hükümet makamları ve rahipler ise Rohingyalı Müslümanları köylerden kovulduktan ve köylerin boşaltılmasından sonra kalan tüm malları rahinliler arasında paylaşacaklarına dair söz verdiler.
Ancak gerçek şu ki askeri hükümet rahinleri bir araç olarak kullandı ve Rohingya Müslümanlarının sınır dışı edilmesinin ardından Müslüman nüfustan tahliye edilen köylülerin entegre tarım arazisine ihtiyaç duyan çok uluslu tarımsal sanayi yatırım şirketlerine teslim edildi.
Bu sürecin devamında Myanmar hükümeti tekrar farklı bir şekilde ordu generallerinin kontrolüne geçti. Bu hakimiyet askeri güce bir kılıf olacak şekilde ve hükümetin uluslararası imajını daha kabul edilebilir kılmak için genel seçimler şeklinde sağlandı. 1988'de Rohingyalıların vatandaşlıktan çıkarmaları için önemli bir adım daha atıldı. Böylece Rohingyalıların kesin kanıtlar ve belgeler ile bile Myanmarlı sayılmaları 11 maddelik bir tasarıya göre yasaklandı. Böylece Rohingyalı azınlık tamamen isyancı bir kesim olarak yasal bir şekilde bastırılmaya tabi tutulacaktı.
Gerçekte 1962 darbesinden sonra Myanmar'da askeri tekerrü iktidarın oluşmasından sonra uluslararası baskıların devam ettiği bir sırada ara seçimlerin yapılıp kukla bir askeri hükümetin şekillendiğinin ardından bile Rohingyalılar bir Myanmar etnik grubu olarak tüm yasal haklarını kaybetti. Tabii ki bu yasa dışı girişimde generaller yalnız değillerdi ve siyasetçiler ile Budist rahipleri de yanlarına almışlardı. Bu kesimlerin her biri mazlum Rohingya Müslümanlarına reva görülen zulümde önemli rolü vardı.
Ordu, hükümet, Budist rahipler ve rahinlerin tarihi, Arakan eyaletindeki ittifaklarının sonucu, Rohingyalıların soykırıma uğramaları ve yasa dışı olarak sınır dışı edilmeleri, şiddet, cinayet, evlerinin ve mülklerin yakılmasına ve tecavüze uğramaları oldu. Kocaların gözleri önünde genç kadınlar ve masum kızlar tecavüze uğradı. Bu güçler girdikleri her köyde öyle şiddete başvurdular ki bu şiddet dedikoduları yayıldı ve sonuçta yüz binlerce Rohingya köylüsünü köylerinden kaçmaya zorladı. Böylece kaçanlar da yalın el ile yaptıkları tekneler ile veya yalın ayak bir şekilde Bangladeş'e gitmek ve mülteci kamplarına yerleşmek zorunda kaldılar.
Eski Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad, Myanmar hükümetini Arakan'daki Rohingya Müslümanlarına katliam ettiği için eleştirdi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında şu açıklamalara yer verdi. Ülkelerin iş işlerine karışmamaya inanıyorum ama dünya bu katliamlara bakıyor ve hiçbir şey yapmıyor mu? Ülkeler bağımsızdır ancak bu, bağımsız oldukları için kendi halkınızı katletme hakkına sahip oldukları anlamına mı geliyor?
Mahathir Mohamad 27 Ekim 2016 Cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 73. oturumunda yaptığı konuşmada Aung San Suu Kyi'nin inkar ettiği Myanmar hükümetinin eylemlerinin insanların ölümüne, evlerin yıkılmasına ve insanların yerlerinden edilmesine yol açtığını söyledi ve şöyle bir vurguda bulundu. Myanmar'da Müslümanlar Rahin eyaletinde öldürülüyor, evleri ateşe veriliyor ve 1 milyon insan asgari hijyen koşullarına sahip aç ve susuz geçici kamplara gitmek için kaçmaya ve suda boğulmaya zorlanıyor. Ancak aralarında Nobel Barış Ödülü sahibi de bulunan Myanmar yetkilileri iddiaları reddediyor.
Mahathir Mohamad ayrıca serbest ticaretin öneminden bahseden ancak aynı zamanda tam bağımsızlıktan yoksun fakir ülkelerdeki ticaret koşullarını suistimal eden zengin ve güçlü ülkelerin çifte standartlı siyasetlerini de eleştirdi. Eski Malezya Başbakanına göre bugün dünya ekonomik, sosyal ve politik bir kargaşa içindedir. Mahathir Mohamad ayrıca en güçlü ekonomiler arasındaki ticaret savaşının ülkelere acı çektirdiğini, uluslararası siyaset kargaşaya yol açtığını ve çatışmaların yeniden başlattığını, terörizmi yaydığını ve milyonları öldürdüğünü ve yoksullara yardım etmek için kullanılacak fonların olduğunu, pahalı silahları satın almak ve muhafaza etmek için harcandığını belirtti.
Değerli dinleyiciler, Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların Soykırımı isimli dizi sohbetimizin 3. bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Thank you.
Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. İslam dininde en önemli ahlak ilkelerinden biri ebeveyne saygı göstermektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim tevhidden sonra hemen bu iki değerli varlığa ihsanda bulunmayı gündeme getirir. Ebeveyne ihsanda bulunmak o kadar önemlidir ki hatta onların müşriklerden olması insanlara ihsanda bulunmaya mani oluşturmaz. Gerçi onların şirke dayalı düşüncelerini benimsememek gerekir. Lakin onlara kesinlikle saygısızlık edilmemesi emredilmiştir. Hatta onlara teşekkür etmek ilahi şükranla eşdeğer tutulmuştur. Kur'an-ı Kerim ayetleri ebeveyne iyiliğin önemi için en iyi şahitlerdir. Nitekim İsra suresinin 23 ve 24. ayetinde şöyle buyrulur. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara öyle rahmet et diyerek dua et. İmam Sadık aleyhisselam da şöyle buyurur. Ey Cabir! Bizi izleyenler ancak ebeveynine iyilik etmekle tanınabilir. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşam Anahtarları isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Sen öyle bilinmez kudretsin ya Rabbi. Sana her cismi canlı cansız varlık tabi. Hem ismi alemsin hem kudreti ilahi. Nurun işitten zuhur etti biri Muhammed, biri Ali. Hem bu fani dünyayı hem gerçek ahireti. Sen var ettin Musa'yı, İsa'yı hem Muhammed'i. Sevsin Muhammed ümmeti unutmasın ehli beyti. Nurun şitten zuhur etti biri Muhammed, biri Ali. Hatice-tül Kübra, göz bebeği Fatıma-tüz-Zehra'yı, Ali-ül-Murteza'yı, Hasan-ül-Müçteba'yı, Hüseyin-i Şehid-i Kerbela'yı, takdir senindi, Yezid kesmedi Zeynel-Abidini, nurun şitten zuhur etti, biri Muhammed, biri Ali. Meleklerin varken sen yarattın beni Adem'i. Hem akıl verdin hem zeka, bir de kalbi beyni. Fırsat verdin kula bilmez kul kendini.
nurun şitten zuhur etti. Biri Muhammed, biri Ali. Söylettin dilimi, bayram maşuktur deli. Selman-ı Farisi, Hallacı Mansur'u, Seyyid Nesimi. Ahmet Yesevi, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli. Nurun şitten zuhur etti, biri Muhammed, biri Ali.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.365-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.